Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek ve Abdullah İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. 3321. rivayetle başlıyoruz. İbn Abbas şöyle aktarıyor bize. Ali İmran 110. ayet hakkında şöyle dedi. Onun yorumu bu ayetle ilgili. Onlar Resulullah ile Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir. Peki ayet ne diyor bize? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ayeti kerimesinin Mekke'den Medine'ye hicret eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte böyle bir yolculuğa evet diye muhacirler olduğunu düşünüyor, söylüyor Abdullah İbni Abbas Efendimiz bu ayetin kapsamının bunu ifade ettiğini bize aktarmış. 3331. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Hişam bin İshak bin Abdullah bin Kinane babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yöneticilerden biri yağmur duası namazını sormam için beni Abdullah İbni Abbas'a gönderdi. İbni Abbas şöyle dedi. Bunu bana kendisinin sormasına engel olan şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası için mütevazi, sade giysili, huşu içinde yavaş yavaş yürüyerek boynu bükük bir şekilde namazgaha çıktı ve bayram namazında olduğu gibi iki rekat namaz kıldırdı. Ancak sizin şu hutbeniz bayram ve cuma namazlarının olduğu gibi bir hutbe vermedi. Yağmur duasıyla alakalı bir bilgi almak istiyor yöneticilerden birisi. Abdullah İbni Abbas'a bir elçi olarak da ravimizi gönderiyor. İbni Abbas da buna kızıyor. Bunu bana kendisinin sormasına engel olan şey nedir? Gelsin kendisi sorsun. Yani alimin yanına gitmek, ondan bilgi almak ağır mı, ayıp mı, kötü mü? Bilakis sevap. O yola düşeceksin, o yolda yürüyeceksin. Bir ilim öğrenecek, bir bilgi, peygamberimizden bir tavır öğreneceksin. Bu büyük bir berekettir. Ama insanlar etkili olduklarında, bir yere oturduklarında bunu kendileri için bir küçültücülük gibi düşünüyorlar. Oysa bu berekettir. Yöneticiler alimlerle birlikteliği bıraktıklarında kaybederler. Alimler yöneticilerin ayağına gittiğinde ise ilim de, alim de, din de kaybeder. İbn Abbas şöyle diyor, onun bu isteğine yine de cevap veriyor, sorusunu cevaplandırıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasında mütevazi olurdu, sade giysiler giyerdi, huşu içerisinde yavaş yürür, boynunu büker, acziyetini, kulluğunu, zavallılığını, ihtiyaçlı oluşunu belli edecek bir duruşu var. Namazgaha çıkılır ve iki rekat namaz kılar ama böyle hutbeler, konuşmalar yok. Sadece bir dua, bir namaz, başka bir istek var Rabbimizden budur diyor Abdullah İbni Abbas. 3354. rivayet daha evvel de okuduğumuz bir dua ama çokça okuyorum hem kendim öğreneyim hem de sizlerin zihninde kalsın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı anlarda şu duayı yapardı. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati vel ard ve rabbul arşil azim diye Efendimiz sıkıntı anlarında böyle dua edermiş. Yüce ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Efendimiz bu duayı sıkıntılı zamanlarında söylerdi. Öğrenelim inşallah biz de yapmaya gayret edelim. 3355. 62. rivayet Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çölde yerleşen kimse, yani bedevileri kastediyor Efendimiz, kaba. Av peşinde giden kimse ise gafil olur. Sultana giden kimse de fitneye kapılır. Üç kişiyle ilgili bir imtihanı söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çöl halkı, çöle yerleşen kimseler kaba olur. İnsanlarla ilişkisi olmaz. Daha çok kendisiyledir, kabalaşır. Av peşinde koşan insan gaflet içindedir. Sadece hedefinde bir av vardır. Pek çok şeyi unutur. İsmail aleyhisselamın avcılık yapması, rızkını avla kazanması ayrı bir bölüm. Ava odaklı bir hayat kurmayı Efendimiz sanki anlatıyor bize. Bu bir gaflet oluşturuyor hayatta, insan hayatında. Artık bugünkü kapitalist avı nasıl anlayacağız onu bilmiyorum. İnsanları av haline getirmiş. Her birisinin cebine, her birisinin kalbine, zihnine, bedenine, sahip olduklarına gözünü dikmiş, avcı haline gelmiş olan yapıyı nasıl anlayacağız onu bilmiyorum. Onun oluşturduğu gaflet. Bir de sultana giden, güç sahiplerine giden kimseler ise illa fitneye kapılır. Hem ki onun gücü, kuvveti, saltanatı, etkinliği bunları etkiler ve ona yaranmak için onun istediği şeyleri söyler, onun istediği gibi olur ve şekillerini bozarlar, yapılarını bozarlar, karakterlerini değiştirirler. Allah korusun. Ya da Allah korusun yine bir başka bölüm sultanla ilişkili olarak ya da iktidar sahipleriyle birlikte olmanın getirdiği bir fitne olarak onların düzenine uyarlar. Onların oluşturduğu yapının içinde kalırlar ya da onların oturduğu yere oturmak adına bir takım hesaplar yapmaya başlarlar ve bu da her türlü bozukluktur. Dünya hesap haline geldiğinde insan kaybediyor zaten ve bu işler insanın dünyayla çok daha kalıcı olmasını sağlıyor. Ebedi kalacakmışçasına kaptırıyoruz kendimizi bu hayatın içine. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3364. rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zikarat denilen yerde korku namazı kıldırdığı zaman arkasındaki saf yaptı. Düşmanla karşılaştığında Efendimizin kıldığı namaz. Safın biri düşmana doğru, biri de arkasındaydı. Arkasında olan saf ile bir rekat kıldıktan sonra arkadakiler öne, öndekiler de arkaya geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da bir rekat kıldırdı. Bu şekilde her iki grup birer rekat namaz kılarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kılmış oldu. Abdullah İbni Abbas'ın korku namazı ile ilgili anlattığı bilgi bu. Başka bilgiler başka sahabilerden de geliyor. Biz İbni Abbas'tan bu görüntüyü, Efendimizin kıldığı bu namazı öğrenmiş oluyoruz. Özellikle şunu anlayalım mı? Hayatımızda ne tür bir musibet, sıkıntı olursa olsun vazgeçilmez bir ibadettir namaz. Her zaman zeminde onun kılınabilecek bir yönü, yöntemini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiştir. Namazdan vazgeçme hakkımız yok. Namaz bizim olmazsa olmazımız, bizden ayrılmaz kulluğumuzdur. Buna önem vereceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3374. rivayetle birlikteyiz. Güneş tutulunca ne yapılır? Bununla ilgili Abdullah İbni Abbas'ın bir şehadeti, bir bilgisi var, tanıklığı var. O aktarıyor bize, biz ondan dinliyoruz. Güneş tutulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki Müslümanlara namaz kıldırdı. Namazda, kıyamda Bakara suresini okuyacak kadar uzun durdu. Fakat anlayabildiğim kadarıyla sahabe-i kiram onun ne okuduğunu duymadılar. Efendimiz okuyor ama içinden. Sonra uzunca bir rükû yaptı. Rükûdan kalktı. Bir öncekinden kısa ama yine uzunca kıyamda durdu. Sonra öncekinden daha kısa ama yine uzunca bir rükû yaptı. Sonra secdeye gitti. Secdeden kalktıktan sonra bir önceki kıyamdan kısa ama yine uzunca kıyamda durdu. Sonra bir öncekinden daha kısa ama yine uzunca bir rükû yaptı. Rükûdan kalkınca bir öncekinden kısa ama yine uzunca kıyamda durdu. Sonra bir öncekinden daha kısa ama yine uzunca bir rükû yaptı. Sonra secdeye gitti ve ardından da namazını bitirdi. Sayabildiysem 4 rükûlu, 4 kıyamlı bir namaz kıldırdı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Namazı bitirdiğinde güneş açılmıştı. Uzunca bir namaz. Namazdan sonra şöyle dedi Efendimiz: güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir, belgelerindendir. Hiç kimsenin ne ölümü ne de doğumundan dolayı tutulmazlar. Onların tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin buyurdu. Yani elinize şöyle cam alın da bir güneşe bakın filan demedi. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Bu ayetler bize bir şey hatırlatır. Bu hatırlatılan şey Allah'ın gündeme getirilmesidir. Dolayısıyla Müslüman Allah-u Teala'yı hatırlatan her bir belgenin yanında Allah'ı zikredecek, gündeme getirecektir. Ayetler Rabbimizi zikretmek, gündeme getirmek için vardır. Hem ki Kur'an'ın ayetleri hem de gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu ve diğer tüm ayetler, kevni ayetler bize Allah-u Teala'yı nasıl gündeme getireceğimizi, nasıl zikredeceğimizi öğretir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şeklini bize öğretti. Ashab, Peygamberimizin arkadaşları dediler ki, ey Allah'ın Resulü, namazdayken bir şeyi alır gibi yaptığını, ayrıca biraz geriye çekildiğini gördük deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: namazdayken cenneti gördüm ve cennetin salkımlarından birine dokundum. Eğer o salkımı alsaydım, dünya döndükçe, durdukça ondan yerdiniz. Cehennemi de gördüm ki bugünkü gibi korkuncunu asla görmüş değildim. Cehennemliklerin çoğunun da kadınlar olduğunu gördüm. Ashab dedi ki, ama ey Allah'ın Resulü, neden? Neden kadınlar, yani cehennemin çokluğunu oluşturuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nankörlüklerinden buyurdu. Ashab, Allah'a karşı nankörlükleri mi diye sorunca, hayır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ama yakınlarına ve yapılan iyiliklere karşı nankörlükleridir. Kadınlardan birine bir ömür iyilikte bulunsan, sonra da senin bir kusurunu görse, senden hiçbir iyilik görmedim demeye başlar. Rabbim eşlerimizi, kızlarımızı, analarımızı, kız kardeşlerimizi, bütün ümmeti Muhammed'in hanımlarını bu özellikten korusun. Bu sıfattan biz erkekleri de muhafaza buyursun. Yani verilen nimetleri, Allah'tan gelen nimetleri yok saymak küfrandır, nankörlüktür, küfürdür. İnsanlardan kaynaklanan iyilikleri de görmezlikten gelmek aynı şeydir. Mevla böyle olmaktan bizi muhafaza buyursun. Peygamber aleyhissalatü vesselam cenneti görür gibi oldu değil gördü. Cenneti görür gibi olur değil gördü. Ve oradan bize naklediyor, bize ifade ediyor, bize aktarıyor. Ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun, Efendimizin tüm hareketlerini, tavırlarını, sözlerini takip ediyorlar. Ve merak edip konuşuyorlar, soruyorlar. Ve bu da bize bir bilgi oluyor, aktarılıyor, öğreniyoruz elhamdülillah. Rabbim bizi kitapla birlikte, peygamberle birlikte olan kullarından eylesin. Devam edelim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3379. rivayet şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sarıldı diyor Abdullah İbni Abbas ve şöyle dua etti: Allah'ım ona kitabı, Kur'an'ı öğret. Bu hadisi belki farklı özelliklerle daha evvel de okuduk. Çocuklarımıza dua edeceğiz ve derdimiz onların kitabı okuyup anlamaları olacak. Kavrasınlar, alim olsunlar, yeryüzünün kandilleri olsunlar için çabalayacağız. Ve bunu yaparken de Resulullah sarıldı. En güzel cömertliklerden birisi bu. Etrafımızdaki insanlara, eşimize, çocuklarımıza, anamıza, babamıza, kardeşlerimize bir sarılalım, kucaklayalım her şeye rağmen. Ve ya Rabbi ona Kur'an'ı öğret. Ya Rabbi onu Kur'an ahlakıyla ahlaklandır diye dua edelim. Birbirimize duamız bu olsun. Kitab-ı Kerim'in içimizde yer etmesi için sarılmaya, birbirimize sahip çıkmaya, birbirimizi sevmeye ve duaya ihtiyacımız da var. Bu önemli inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3387 ve 88. rivayetler Rabbimizin elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd suresindeki secdesiyle ilgili bir tavrı bize aktarıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz secde ayetleri var. Tilavet secdesi yaptığımız. Bunlardan birisiyle alakalı bir bilgi. Abdullah İbni Abbas diyor ki Sa'd suresi Kur'an-ı Kerim'in azimetlerinden, yani secde edilmesi emredilmiş ayetlerinden değildir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada secde ettiğini gördüm dedi. Buna devam eden benzer bir ifade Avvam bin Havşev'in şöyle dedi, rivayet edilmiş. Mücahide Sa'd suresindeki secde ayetini sorduğumda şöyle dedi. Evet, orada secde vardır. Bunu İbn Abbas'a sorduğumda zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da an. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. En'am suresi 84. ayetini okumuyor musunuz? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Davud'a uyması emredildi dedi. En'am suresi peygamberimize sayılan şu peygamberlerin yolu sıra gitmesini emrediyor. Febihudâhumuk tedih diye Allahu Teala onların yolunda git sen de diyor. Sa'd suresinde de peygamber Davud aleyhisselamın tavrı secde. Peygamberimiz Davud'a uyacak diyor İbn Abbas. Allah onun bu ilmine bereketler vermiş. Hamdolsun bize kadar ulaşıyor. Ayetleri biz de böylece anlayacak hale geliyoruz. Sa'd suresi nire, En'am suresi nire. Ama o En'am suresinde emredilen bir konuyu anlıyor ve Sa'd suresi onunla yorumluyor. Sanki İbn Abbas için Kur'an-ı Kerim bir dünya haritası gibi mi diyeceğiz bugün kendi kelimelerimizle, önüne konulmuş, onunla onu bağlantılı anlayıveriyor. Ne güzel. Kitaba sahip. Allahu Teala ona kitabın bilgisini böylece açmış. Biz de Mevlamızın kitabıyla, Kur'an'la çok birlikte olacağız. Doğruları böylece yakalayacağız Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3391. rivayet. Eyüp hadisin ravilerinden Sedus oğullarından bir ihtiyarın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İbn Abbas'a oruçlunun öpüşmesi sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken hanımlarının başlarından öperdi dedi. Oruçluyken hangimiz nefsimize hakim olabiliriz ki? Dolayısıyla buna çok yanaşmamak gerektiğini anlayalım. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını öperken Abdullah İbni Abbas bize onları başlarından öperdi diyor. Yani alınlarından galiba anlayabildiğimiz öperdi. Şefkatini bu şekilde belli eder ama bu şefkat şehvete dönüşmeyecek şekilde kalırdı. Oruçluyken de insanlar böyle davranacaklar. Gençlerimiz daha sakınsın, ihtiyarlarımız da bu izni kullanabilirler. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3405. rivayetle birlikteyiz Allah'ın izniyle. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiş. Berire'nin, ki Hazreti Ayşe'nin cariyesiydi, Mughis adında siyahi ve köle olan bir kocası vardı. Mughis, Medine sokaklarında Berire'nin peşinden gider, gözleriyle onu süzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berire ile ilgili dört hüküm verdi. Birincisi, bu benim cümlem, vela hakkının azat edende olduğuna hükmetti. Yani velayet konusunda kim azat ettiyse köle ya da cariyeyi, hak ona aittir. Onu kocasından boşanıp boşanmamakta muhayyer bıraktı. Bu da ikinci hüküm. Mughis ile evliydi Berire. İkisi de köleyken. Ama Berire özgür kalınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bıraktı. O da kocasıyla olan evliliğinin devamını istemedi. Zaten Mughis'in de özlemi buydu ama Berire istemedi. Ve üç, ve ona iddet beklemesini emretti. Hemmam bir defasında hür kadının beklediği iddeti beklemesini emretti demiştir. Yani özgür kadınlar evliliklerini bitirdiklerinde kocaları tarafından ayrıldıklarında nasıl bir iddet beklerlerse o da o şekilde bekledi. Berire'ye sadaka verilince bu sadakadan Ayşe'ye hediye verirdi. Ayşe bu hediyeden Resulullah'a bahsedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ona sadaka, bize ise hediyedir buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onun ehli biliyorsunuz sadaka almaz, yemezler. Hediye kabul eder ama işte Berire'ye verilen sadaka Berire tarafından Ayşe anamıza ikram edilince bu bir hediyedir. Bu ona sadaka, bize hediyedir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir cariye Berire ve Allah-u Teala onun eliyle, onun hayatıyla, onun bir bakıma kelime güzel değil ama kullanılarak bizim hayatımız için gerekli olan dört hükmü, dört konuyu İbn Abbas'ın tespitleri bu, bize açıkladı. Dolayısıyla mümin kullar, mümine kullar, Allah-u Teala'nın dininin açıklanmasında o dönem hep bir yer buldular. Bu dinin uygulanmasında, bu dinin açıklanmasında. Bu da onlara şeref oldu. Berire bizim için böylece bir rehber. Rabbimizin dinini anlamada önemli bir işaret. Böyle anlarsak bereketli oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağının insanları Allah-u Teala'nın dininin bize aktarılmasında sanki birer rol kaptılar. Ve herkes kaptığı rolle şeref buldu. Şöyle söyledi daha sonraki yıllarda İmam Cafer Sadık. Allah-u Teala'nın sizden istediği bir iş var. Bir de sizinle yaptığı iş var. Siz sizden isteneni yerine getirin. Allah-u Teala sizinle ne yapacağını bilir. Ben Rabbimin benden istediğini yerine getireceğim, yapacağım. O benimle ne yapacaksa yapacak. Rabbim bizi hayırda kullansın. Biz kul olarak onun bizden istediklerini yerine getireceğiz. Mevlamız bizim elimizle belki başka şeyler gerçekleştirecek. Biz bunu bilmeyiz. Berire de sadece hayatını yaşadı Müslümanca ama Allah-u Teala onun eliyle, onun hayatıyla, onun yaşadıklarıyla bizlere bu dini açıkladı. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 3410. rivayet şöyle. Yezid el-Farisi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbni Abbas'ın Basra valiliği zamanında Resulullah'ı rüyamda gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Yezid, yani hadisin ravilerinden olan Yezid, Musaf'ı yazanlardan biriydi. İbni Abbas'a rüyamda Resulullah'ı gördüm dediğimde İbni Abbas şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz şeytan benim suretime giremez. Onun için beni rüyasında gören gerçekten de görmüş gibidir buyurdu. Rüyanda gördüğün bu kişinin nasıl biri olduğunu anlatır mısın? Evet, ağırlık olarak da boy olarak da normal olan birini gördüm. Beyaza yakın bir esmerliği vardı. Yuvarlak ve güler yüzlü, sürme gözlüydü. Sakalları boğazını kapatacak kadar gür ve uzundu dedim. İbn Abbas dedi ki, eğer onu canlı olarak görseydin, bundan daha fazla anlatamazdın dedi. Hadisi yine ravilerinden Af diyor ki, Yezid Resulullah'ın vasıflarını sayarken başka şeyler de söyledi ancak ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Yani aklımda tutamamış anladığımız kadarıyla. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rüyasında gören kişi onu hayattayken görmüş gibi olur. Ama kitap ve sünnette bize kendisini öğreten peygamberi gören değilse insanlar kendi dinlerinin elçilerini görebilirler. Hangi dine inanıyorlarsa o da başka bir bölüm. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3416. rivayeti okuyacağım Allah'ın izniyle. İbn Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam'da zinaya izin yoktur. Cahiliye döneminde bir kimse zina ederse bu zinadan doğan çocuk zina eden erkeğin asabesine katılırdı. Ancak İslam geldikten sonra kim zina sonucu dünyaya gelen bir çocuğun kendisine ait olduğunu iddia ederse o kimse bu çocuğa varis olamaz. Kendisine de o çocuk tarafından varis olunamaz. Zinada mahrumiyet var. Ne çocuğa sahip olabiliyor, ne de çocuk babası olan, aslında biyolojik anlamda babası olan adama varis olabiliyor. Allahu Teala bunu bir mahrumiyet olarak öğretti bize. Zina hem toplumun perişan olmasında en önemli günahlardan, kötülüklerden birisi, hem de böyle bir mahrumiyeti barındırıyor. Cahiliye toplumları kendi kafalarına göre, kendi heva heveslerine göre bir hüküm ortaya koyarlar. Allahu Teala'yı devre dışı bıraktıklarından, Allahu Teala'nın hayata karışımını yok kabul ettiklerinden kendi zihinleri, kendi heva hevesleri, kendi belirledikleri, ya bir kişinin, bu bir diktatörlükse eğer, ya pek çok kişinin, güya bir meclisinse, ya da diğer insanların, işte putlar adına konuşan kahinlerin, sihirbazların, şairlerin sözlerinin etkili olduğu toplumlar olabilir. Ya Firavunvari, ya Semud kavminin dokuzlu çetesi gibi, ya diğer toplumlarda görülen mele, ileri gelenler gibi toplum önderleri topluma yasalar koyarlar, yol çizerler, yasakları onlar belirler, iyi kötüyü onlar ayarlarlar. İnsanlar da tanrılaştırdıkları bu kişilerin sözleriyle bir hayat yaşarlar. Böylece hem kendilerine tapanlar hem tapılanlar birlikte yoldan çıkıp giderler. Cahiliye toplumu öyleyse kendi heva hevesine göre konuşan bir topluluktur. İslam toplumu sözün Allah'tan çıktığı bir topluluktur. İslam toplumunda Allahu Teala ne derse, ne haram ne helal derse, ne yol doğru ne yol yanlış belirlerse ona göre hareket edilir. Belirleyicisinin Allah olduğu topluluklar İslam toplumu, belirleyicisinin insan olduğu topluluklar ise cahiliye topluluğudur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3419. rivayet şu şekilde. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Talip rahatsızlandığında aralarında Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş'ten bir topluluk onu ziyaret için yanına girdi. Bu grup, "Ey Ebu Talip, yeğenin ilahlarımıza hakaret ediyor, şöyle diyor, şöyle diyor, şöyle şöyle yapıyor. Onu çağırıp bunları yapmamasını söylesen" dediler. Bunun üzerine Ebu Talip gelmesi için ona, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, birini gönderdi. Ebu Talip'in yanında sadece bir kişinin oturabileceği bir yer kalmıştı. Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o boş yeri amcasının yanına oturması halinde amcasının kendisine karşı kalbinin yumuşayacağından korkup kalktı ve oraya kendisi oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiği zaman kapının yanından başka oturacak bir yer bulamadı ve oraya oturdu. Ebu Talip, "Yeğenim, neden kavmin seni şikayet ediyor? Onların ilahlarına sövdüğünü ve ileri geri konuştuğunu söylüyorlar" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Amca, ben onlardan öyle bir söz istiyorum ki o söz ile Araplar kendilerine boyun eğecek, Acemler de kendilerine cizye ödeyecektir" buyurdu. "O söz ne? Babanın hakkı için 10 defa söyleriz" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah" deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oradakiler elbiselerini silkeleyerek öfke ile, "İlahları tek bir ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." Kaldı ki bu ayet olarak geldi, Saat suresi 5. Dediler ve kalktılar. Ardından, "İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, yani bunu söyleyenler, "Gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. Sizden istenen şey işte budur. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Yani bugüne kadar dinlerin söylemlerinde bu yok. Bu ancak bir uydurmadır. Tek bir ilah olur muymuş?" dediler. O zikir, yani Kur'an, içimizden ona mı indirildi? Peygamberimizi küçümsüyorlar diyerek kalkıp gittiler. Hayır, diyor Allahu Teala. Onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı da tatmadılar. Saat suresi 5, 6, 7 ve 8. ayetler bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetler indi ve o günkü olayı bu şekilde resmetti. Kur'an canlı bir kitap. O günkü yaşanan hayatı ve onunla ilgili olayları tahlil ettiği ve bugün bizler için de Rabbimizin elçisi bu ayetleri okumuş oldu. Biz de bugünkü hayatı buna göre şekillendiriyoruz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.